Bugünkü derin dalışımızda senin için iki oldukça farklı ama bir o kadar da kafa kurcalayan kaynağı mercek altına aldık.
Evet.
Biri güncel siyasetin yani tam kaybinden diyebiliriz. Diğeri ise yakın tarihteki seçim süreçlerine dair çarpıcı iddialar içeriyor.
Aynen öyle.
Hazırsan bu iddiaların bir özüne inelim bakalım.
Tabii. Amacımız da bu zaten. Yani bu kaynakların altını çizdiği noktaları, özellikle de hani ilk bakışta şaşırtıcı gelebilecek iddiaları senin için netleştirmek.
Tamamdır.
İlk olarak Neval Kavcar'ın bir yazısına bakıyoruz. Bu yazı Türkiye'deki mevcut siyasi sürecin, yani şu Kürt meselesiyle ilgili adımların, basitçe terörü bitirme hedefinin çok ötesinde olduğunu iddia ediyor.
Ötesinde derken ne gibi bir ötesi bu? Kaynak neyi ima ediyor tam olarak?
Kaynak aslında oldukça iddialı bir benzetme kullanıyor. Yeni Sevr diyor.
Yeni Sevr, ciddi mi?
Evet, yani bu sürecin sonunda Kürtlere özerklik verilmesi, hatta potansiyel olarak Türkiye'nin bölünmesi gibi bir sonuç doğurabileceğini öne sürüyor. Tıpkı o Birinci Dünya Savaşı sonrası anlaşma gibi.
Anlıyorum.
Yazar bunun benzer bir tehlike taşıdığını savunuyor.
Vay, bu gerçekten ağır bir iddia. Peki bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani MHP'nin duruşu neden bu kadar kritik görülüyor kaynakta? Sanırım partinin geçmişiyle bir çelişki olduğu vurgulanıyor, değil mi?
Kesinlikle. Yazar MHP'nin bu sürece destek vermesini, partinin o geleneksel çizgisiyle ve hatta rahmetli Alparslan Türkeş'in mirasıyla taban tabana zıt buluyor.
Evet.
Özellikle Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'teki bir meclis konuşmasına dikkat çekiliyor yazıda.
Hangi sözleriydi onlar? Tam olarak hatırlatır mısın?
Bahçeli'nin Öcalan'ın PKK'yı lağvettiğini meclisteki DEM grubunda açıklayabileceği ve sonrasında hani umut hakkı deniyor ya, bir nevi af gibi ondan yararlanabileceği yönündeki ifadeleri.
Evet, hatırladım o konuşmayı.
Kaynak bunu MHP için radikal bir U dönüşü olarak yorumluyor ve ülkede bir şaşkınlık yarattığını söylüyor.
Bir sessizlik olduğundan da bahsediyor sanırım.
Aynen, bir şaşkınlık ve sessizlik olduğundan bahsediyor. Hatta o kadar keskin bir dil kullanıyor ki MHP rahmetli olmuş diyor.
Oldukça sert bir ifade bu. Kaynağın dikkat çektiği başka bir nokta daha vardı sanki. Fırat Çakıroğlu'nun annesi gibi, hani şehit ve gazi yakınlarının kullanıldığı iddiası.
Evet. Yazar bu durumu da eleştiriyor ve bu gidişata karşı bir duruş sergilenmezse işte o bahsettiği yeni sevre giden yolun açılacağını savunuyor.
Anlıyorum.
Hatta buna karşı çıkanların susturulabileceği endişesini de dile getiriyor.
Anlıyorum. Bu siyasetin mevcut yönüne ve ittifaklara dair gerçekten kafa karıştırıcı bir iddia. Şimdi ise bambaşka bir alana geçelim, değil mi?
Evet, öyle yapalım.
Elimizdeki diğer kaynak siyasi sonuçları doğrudan etkileyebilecek bir konuya, yani geçmiş seçimlerin teknolojik altyapısına dair yine çok ciddi endişelere odaklanıyor.
Aynen öyle. Biraz geriye gidiyoruz şimdi 2010 yılına. O dönem Demokratik Sol Parti, yani DSP Genel Başkanı olan Masum Türker'in ortaya attığı iddialar var.
Evet.
Türker, özellikle 2007 genel seçimlerinde kullanılan bir bilgisayar yazılımının sabıkalı olduğunu, yani güvenilir olmadığını öne sürmüş o zaman.
Sabıkalı derken neye dayandırıyor bu iddiayı? Biraz açar mısın?
Şöyle ki, Türker, bu yazılımın 2000 yılında ABD'de George W. Bush'un başkan seçilmesine yardımcı olduğu öne sürülen, hani o çok tartışmalı Florida seçimleri vardı ya,
Evet, çok konuşulmuştu.
işte orada kullanılan programla aynı olduğunu iddia ediyor. Hatta ilginç bir detay olarak da o dönem Florida valisinin Bush'un kardeşi olduğunu hatırlatıyor.
Vay, bu bağlantı gerçekten dikkat çekiciymiş. Peki Türker başka somut bir şey söylüyor mu? Mesela Türkiye'deki seçimlerle ilgili, hani bizimle ilgili.
Evet. Daha da somut bir iddia ortaya atıyor. Kendi partisinin, yani DSP'nin, İzmir Karşıyaka Teşkilatı'nın bazı sandıklarda elle sayım yaptığını söylüyor.
Manuel sayım yani.
Aynen. Manuel sayım sonuçlarıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun, yani YSK'nın açıkladığı resmi rakamlar arasında tutarsızlıklar bulduklarını iddia ediyor.
Ne gibi tutarsızlıklar?
İddiası şu: program sanki bir partiye verilen oyu alıp başka bir partiye kaydedecek şekilde, yani bir manipülasyona izin verecek şekilde tasarlanmış olabilir.
Yani oyların bilerek yanlış partilere gitmiş olabileceğini mi söylüyor? Bu çok ciddi bir iddia.
Çok ciddi, evet.
Peki bu iddiaları başka partilerle paylaşmış mı o dönem? Ne olmuş sonra?
Türker bu bulguları hem Cumhuriyet Halk Partisi CHP hem de MHP ile paylaştıklarını anlatıyor. Ama MHP'nin itiraz süresini kaçırdığını söylüyor, CHP'nin ise bu iddiayı kamuoyuyla paylaşmadığını belirtiyor. Eğer bu iddialarda, tabii ki iddia düzeyinde bunlar, ama bir doğruluk payı varsa bu durum demokratik sürecin işleyişi ve seçim sonuçlarının güvenilirliği açısından çok ciddi soru işaretleri doğuruyor.
Kesinlikle öyle. Bu iddia da en az ilki kadar, hatta belki daha bile fazla düşündürücü.
Gördüğün gibi bu derin dalışta ele aldığımız kaynaklar bambaşka konulara değinse de ikisi de oldukça sarsıcı iddialar içeriyor aslında.
Evet.
Biri, ülkenin siyasi yönelimleri ve temel ittifakları hakkında radikal değişim senaryoları çizerken, diğeri, demokratik sistemin temeli olan seçimlerin, yani geçmişteki güvenilirliğine dair ciddi şüpheler ortaya koyuyor.
Peki, tüm bunları dinledikten sonra senin aklında ne kalmalı? Belki de şu soruyu sormak iyi bir başlangıç olabilir. Siyasi ittifaklardaki olası bu keskin dönüş iddialarıyla geçmiş seçim teknolojilerine yönelik bu güvensizlik iddialarını, yani bu ikisini yan yana koyduğunda siyasi anlatıların nasıl inşa edildiği ve bizim, yani vatandaşlar olarak kurumlara, siyasetçilere ve süreçlere olan güvenimizin nasıl şekillendiği hakkında hangi yeni düşünceler beliriyor zihninde?
Evet, tam olarak bu.
Üzerine kafa yormaya değer noktalar bunlar gerçekten.